Ayrım 15.
Düş azmasına maruz kalmalarının nedeni, kahvaltı dahil günde 3 öğün, iç yağında kavrulmuş et, dalak, ciğer gibi kuvvetli gıdalar almaları gibiydi. Ne var ki o pek sevdikleri kuyruk yağı ve pastırma çemeni, terledikleri vakit özellikle koltuk altlarında çok fazla koktuğu için sık sık yıkanıp temizlenmeleri gerekirdi. Bu iş için baba ve 4 oğul her ayın ilk perşembe günü Ezine'nin meşhur Abaza Halil Paşa hamamına gider, birbirlerini keseleyip başlarından aşağı tas tas sular dökerler, erkek adabı gereği sümküre tünküre yıkanırlardı. Öyle ki hamamda onları bir koca karı görse oracıkta düşer bayılırdı. Çünkü sarındıkları o peştemallere doğrusu pek yakışıklıydılar. Büyük oğul Selahattin tıpkı babası gibi enine gelişmiş, enseli göbekli bir yiğitti. Her sabah taramak derdinden kurtulmak için saçlarını 3 numara kestirmeyi huy edinmiş, böylece kulakları hizasından boğumlu, yer fıstığını andıran kafasıyla yan bakanların gönlüne korku salar olmuştu. Ortancalardan Celalettin saçlarını uzatır ve özenle tarardı. Saçına o kadar ihtimam gösterirdi ki her ay hamama geldikleri vakit şekli bozulmasın diye saçını pek ıslatmaz, dolayısıyla hiç sabun sürmezdi. Nizamettin'de ise Celalettin'deki derin iç dünyası yoktu. Bu yüzden hakiki bir erkekte olması gerektiği gibi hayata gerçekçi, yani boş boş bakardı. En küçükleri olan Hüsamettin hepsinin makbul özelliklerini taşımaktaydı. Ama façası düzgün olan bu afili genç yüzündeki sivilceleri dert edip gazetelerdeki sağlık problemlerimiz köşelerine mektuplar yazıyor, kendisini sivilce illetinden kurtarmalarını rica ediyordu. Çünkü aslında oğlanın gözü dışarıdaydı. Bir fırsatını bulup büyük şehre giderek film yıldızı olmak, böylece Ezine'nin meşhur Londra sinemasının beyaz perdesinde görünmek hülyalarıyla yanıp tutuşuyordu. Hayal aleminde yaşamasının temel nedeni, ailede en küçük olması dolayısıyla ev işlerinin çoğunun kendine kalmasıydı. Çamaşır bir yana, evi silip süpürmek de onun görevi sayılırdı. Ancak oğlan bu güç işin altından doğrusu alnının akıyla kalkıyor, temizliği asla ihmal etmiyordu. Gerçekten de her hafta tam bir saat boyunca eline süpürge alarak yatıp kalktıkları odayı ve koridoru süpürür, yemek yenirken yerlere atılan kemikleri tek tek toplardı. Kullanılmadıkları için diğer 5 odanın süpürülmesi gerekmiyordu. 6. oda ise oğlanın tabiriyle kir odasıydı. Süpürgesi olmasına rağmen zavallı oğlanın faraşı yoktu. İşte bu nedenle süpürdüğü onca pisliği doğruca bu odaya yığar, ardından da kapıyı sımsıkı kapardı. Elbette zamanla odadan ağır bir koku gelmeye başlayınca sivri akıllı sayesinde oğlan her temizlikten sonra yığılan pisliğin üzerine 2 kürek kireç atıp bu çapraşıklığı da çözmüştü. Olanlardan babasının haberi yoktu. Ayrıca bu oda dükkanın tam üzerine düşüyordu. İşte günlerden bir gün odadaki pisliğin çürüyerek döşemeyi eritmesi sonucu zemin göçmüş, onca yemek artığı, iliği eminmiş kemikler damarlı ve sinirli tarafına denk geldiği için çiğnendiği halde boğazdan bir türlü geçmeyen et parçaları, beyni ve yanakları yenmiş kuzu kelleleri, tam 21 sıçan ve sayısız hamam böceğinden oluşan bu yığın tıpkı bir karabasan gibi döşeme ile birlikte aşağıdaki dükkanda et kesen babasının ve 4 kadın müşterinin üstüne çökmüştü. Oracıkta cinnet getiren kadınların çığlıkları göklere varırken, ayvaz kasap kapıdan sokağa kaçan sıçanların ardından satırı fırlatmış ve böcekleri birer ikişer ezmişti. Bundan sonrası zaten onun üstüne vazife değildi. Eşek sudan gelinceye dek kötek yiyecek olan Hüsamettin'in nasıl olsa bütün bu pisliği alnının akıyla temizlemesi gerekiyordu. Nitekim temizlik konusunda komşu kadınlardan akıl fikir alan oğlan, sabun tozu, tuz ruhu, soda ve fare zehriyle bu işin altından kalkmış, özellikle dükkanın 4 kedisini seferber edip pisliğe dadanan böceklerin, farelerin ve bütün mahlukatın hakkından gelmişti ya da kendisi böyle sanıyordu. Hakikaten evde o günden sonra kilolarca fare zehrine rağmen sağ kalan, hatta gece yarıları keyifle bağırdığına bakılırsa muhtemelen bu zehirle beslenen bir mahlukun sesleri işitilmeye başladı. Görenler bu mahlukun kızıl ve parlak gözlü, kapkara, sivri ve uzun dişli, koskoca bir şey olduğuna yeminler ediyordu. Anlatıldığına göre o kadar korkunçtu ki dükkanın 4 kedisi kaçıp başka bir mahalleye bile gitmişlerdi. Aslında ayvaz kasap eline bir yaba alıp Gece yarısı hayvana pusu kurmuş ve canavarı bir köşeye sıkıştırmıştı ama o karanlıkta yaba yumuşak yumuşak bir şeye değmesine rağmen bu mahluka bir türlü batmıyor, ancak canavar acıyla ya da öfkeyle bağırıp duruyordu. İşte bu karanlık gecede baba ve oğullar pis canavarın parlak, sivri ve beyaz dişlerini gördüler. Anlaşılan bu canavar pislik içinde yaşamasına ve sadece bununla beslenmesine rağmen yegane hayat sermayesi olan sivri dişlerine iyi bakıyordu. Fare zehrinden sonra yaba da kâr etmeyince Ayvaz kasap, tok olsun da en azından uyurlarken kendilerini ısırmasın diye canavarın bulunduğu odaya her gece iki okka artık et koymayı uygun gördü. Gerek kendisi gerekse oğulları geceleri o korkunç dişleriyle kemikleri kıtır kıtır çiğneyen ve etleri hışırtıyla koparıp karnını doyuran hayvanın korkunç seslerini ve giyirtilerini dehşet içinde dinler ve sabah kalktıklarında bir uzuvlarının yerinde yerler estiğini görmemek için dua üstüne dua okurlardı. Bütün bu felaketler onların birer erkek olarak ev işlerini pek becerememelerinden kaynaklanıyordu. Öyle ki eve artık bir kadın elinin değmesi lazımdı. Fakat bu işe cesaret edebilecek bir kadın bulmak zor gibiydi. Zaten oğlanların evlenme çağı gelmiş de geçiyordu. Bu yüzden adam akıllı dertlenen kasap, oğullarının mürüvvetini görmeyi kafaya koymuş ve Nafile Kalfa denilen çöp çatanı ziyaret edip derdini aşmıştı. Nafile Kalfa, oğullarıyla birlikte sürdürdüğü tam 24 yıllık bekar yaşantısının sıkıntılarından artık bıkıp usandığı için sızlanan, yakınan, konuşan, hatta bazen gözleri buğulanan Ayvaz kasabı kayıtsızca sonuna kadar dinledi. Adamcağız anlattıkça kederleniyor, kederlendikçe anlatıyordu. Fakat elbette gittikçe coşan hislerinin artık tarife gelmez bir raddeye ulaştığı yerde durmak zorundaydı. Çaresizliğin pençesinde kıvrananların daha kolay söz dinleyeceğini ve terkine daha yatkın olduğunu bilen çöp çatan da zaten bu anı bekliyor, engellemek şöyle dursun konuşmasını teşvik bile ederek adamı adeta olgunlaştırıyordu. Şimdilik amacı bu aslan misali adamı karşısında ağlatmaktı. Bunun için tam da onun derdini deşecek konularda sorular sorup, bekar yaşantısının teferruatına giriyor, sıkıntısını öğrenmek bahanesiyle zavallının gönlüne iğneler batırıp derdini deşiyordu. Hatta ortam hazırlamak için kadın yaşmaş olmadığı halde mendilini çıkarıp gözlerini bile sildi. Onun bu rahatlığını görünce adamın gönlündeki ince hislere ket vuran son bent de böylece çatırdadı ve bir keder, vesvese, elem sili Pelegzede'nin bütün ruhunu ansızın yayılıverdi. Kasap yaşına başına bakmadan ağlıyordu. Bütün haşmeti gitmiş, az önce aslanlar gibiyken kedi misali hassas biri olmuş çıkmıştı. 24 yıldır biriktirdiği gözyaşlarının tekmilinin birden akıp gitmesi anlaşılan uzun sürecekti. Hem çaresiz hem de mahcup haliyle işte şimdi söz dinleyecek kadar uysal ve yumuşaktı. Zaten teselliye ihtiyacı olduğu da belliydi. Nafile Kalfa'nın ağzından dökülüveren birkaç söz onu bu nedenle heyecanlandırdı. Çöp çatan tanıdığı bildiği 4 kız kardeş olduğunu söylüyordu. Kasap gözlerinin yaşını silip yerinden doğrularak kadının ellerine yapıştı, yüreği güm güm atıyordu. ''Doğru mu söylüyorsun Nafile abla? Gerçekten var mı böyle 4 kardeş?'' diye sordu. Adamcağızın yaşlı gözlerinde hem umut hem de bir endişe parıldıyordu. Fakat cevap vermek yerine kadın ona gülümsemekteydi. Kasabın yüzü kıpkırmızı olmuş, heyecanı doruğa varmıştı. ''Doğru söyle, nasıllar? Güzeller mi? İyi yemek pişiriyorlar mı?'' diye sorunca kadın, ''Dur bakalım hele, fazla umutlanma. Hem bu iş aceleye gelmez. İyisi mi ben bir düşüneyim?'' ''Bir hafta sonra gelirsin, o zaman konuşuruz.'' dedi. Anlaşılan Ayvaz kasap, Nafile Kalfa'nın yüzündeki gülümsemeyi yegane umut olarak görmek zorundaydı. Kadının evinden çıktığında hala kızları düşünüyordu. Gerçi Nafile, eşkalleri, boyları, postları konusunda hiçbir ipucu vermemişti ama kızlar yüzlerine bakılacak gibi olmasalardı, böyle bir teklifte zaten bulunmazdı. Gel gelelim, her Ademoğlu gibi elbette kasap da hayal kırıklığına uğramak istemiyordu. Bu yüzden güzel ve etli butlu olmasalar da en azından kızların huylarının güzel olduğu kanaatine vardı. Zaten aşırı güzellik dikkati fazla çektiği için kocanın kıskançlık hislerini davet eder, aile saadeti tehlikeye girerdi. En iyisi onların ne güzel ne de çirkin olmaları ama ev işlerini ve yemek yapmayı iyi bilmeleri, beylerine tatlı dilli ve güler yüzlü davranmalarıydı. Zaten böyle olursa evin beyi karısının bazı kusurlarını affetme yiğitliğini gösterirdi. Fakat Nafile Kalfa beğendiğine göre kızların güzel olduğu muhakkaktı. Yine de bu kanaate fazla bel bağlamasa iyi olurdu. Kasabın kafasına dönen bu hesaplar bir kadının en etkili süsünün bilinmezlik olduğunu ispatlıyordu. Öyle ki hemen her erkek bilip görmediği, bu yüzden hayal etmek zorunda kaldığı kadınları kendi pembe hülyalarıyla bir kez süsleyince, onlarla karşılaştıktan sonra bile gerçeği değil, bu sesleri görmeye devam ederdi. Bu esrarengiz hakikati yıllardır tecrübeyle bilen Nafile Kalfa, adamcağızın beyninin envai çeşit fikirlerle kaynadığının farkındaydı. Nitekim vakit gece yarısına yaklaştığında kadının kapısı çalındı. Çöpçatan inip açtığında o ilerlemiş saatte Ayvaz kasabı karşısında gördü. Adam, Nafile abla hele anlat şu kızları bana, pek merak ettim doğrusu diyor. Kadının ağzına laf almaya çalışıyordu. Ama Çöpçatan'ın istediği de buydu. Kasabın merakını gidermekten ziyade daha da arttıran birkaç yuvarlak laf ettikten sonra adamı güç bela evine gönderdi. Evet, şimdilik her şey yolundaydı. Ertesi gün Çöpçatan kadın tavan arasına çıktı ve tam 35 yıldır hiç elleyip dokunmadığı büyük bir sandığı alıp aynanın karşısına geçti. Bu çeyiz sandığının içinde hepsinin miadı dolduğu için aslında cilde zararlı allıklar, fondötenler, besleyici yağlar ve dudak boyaları vardı. Fakat yılların etkisiyle kaşarlanmış olan kadının kalın derisi, modası ve devri geçmiş olan bu müstahzarlara karşı elbette büyük bir direnç gösterebilirdi. Çeyrek asır önce naftalina yatırdığı beyaz suvetini üzerine geçirdikten sonra ayna karşısında boyanmaya başladı. İşi bitince saçlarını örüp arkadan topuz yaptı ve kulağına kırmızı bir karanfil sıkıştırıp süsünü tamamladı. Bu haliyle cennetten çıkmış bir kargaya benziyordu. Ne var ki edasından ve baygın bakışlarından, cazibesine güvendiği, kaknemliğine bakmayıp kadın erkek herkese meydan okuduğu belliydi. Onun istediği de zaten buydu. Ayna karşısında salınıp kendini son bir kez süzdükten sonra koluna sepetini alıp bahçeye çıktı ve sepeti en güzel çiçeklerle doldurdu. Vakit öğleye yaklaşırken Hamiyet Hanım'ın evine yollandı. Yürürken elbette söyleyeceklerini hesap ediyor, kafasında tilkiler döndürüyordu. Onca yolu yürüyüp hedefine vasıl olduğunda bütün hesabını kitabını yapmıştı. Bahçe duvarının ardından gelen ocaktaki ateşin çıtırtısı, kazanda kaynayan suyun fokurtusu ve sıkılan çamaşırlardan leğene akan suyun şırıltısı kızlarıyla birlikte kadının çamaşır işine dalıp gittiğini gösteriyordu. Nafile Kalfa vakit geçirmeden bahçe duvarının ardındakilere "Huu Hamiyet, bugünlerde evini değerli toplu tut, kısmet mısmet gelir bakarsın" diye bağırıp ağır adımlarla yoluna devam etti. Hesaplı ve yavaş bir şekilde yürüyen Çöpçatan, geriden heyecana kapılan kızların kikirdemelerini, telaşla açılıp çarpılan bahçe kapısının ve sokağa fırlayıp koşan bir kadının takunya seslerini işitti. Kadıncağız bir yandan da "Huu Nafile abla, dur biraz, bekle yetişemiyorum. Gel ayol iki çift laf edelim içeride," diye bağırdığı halde Çöpçatan istifini bozmuyor, dönüp arkasına bile bakmaya yeltenmeden yoluna devam ediyordu. Ancak adımlarını biraz yavaşlatmış gibiydi. Sonunda Hamiyet Hanım nefes nefese ona yetişti. "Dur ayol, ne dedin sen? Kısmet mi çıktı? Buyur içeri bir kahve iç," diyordu. Gel gelin Nafile oralı değildi. Fakat baklıyı ağzından çıkarma zamanı gelmişti. Zaten kızlar da üstlerinde çamaşır kıyafetleri olduğu halde sevinç içinde sokağa fırlamışlar, günlerdir bekledikleri müjdenin nihayet geldiğine inandıkları için coşmuşlardı. Namzet kısmet gibi lafları duyunca mahcubiyetten kızaran küçükleri, sevinçten fıkırdamamak için dudaklarını ısırmasına rağmen heyecanlı taştığından ablasının sırtını şakacıktan yumrukluyor. Ortanca ise aklına gerdekte olacaklar geldiğinden midir? Elini ağzına siper edip kıkırdarken bir yandan da dirseğiyle kardeşini dürtüklüyordu. En büyükleri de dizlerini alabildiğine kaldırıp "Koca buldum!" diye sevinçten olduğu yerde tepindiği sırada bir küçüğü "Hi hi hi!" diye kikirdeyerek yumruk yaptığı sol elinin üzerine sağ avucuyla vurup örtürmüştü. Bu saadet tablosunun tamamlanması Nafile Kalfa'nın şimdi söyleyeceği sözlere bağlıydı. Kadın epeyce bir sustuktan sonra Hamiyet Hanım'a 4 oğlan kardeş var. Babaları onlara münasip, kaşlı gözlü, huyu suyu tatlı, edebi terbiyesi tam birer kız arıyor. Böylesi çok kız var ama aklıma sizinkiler de geldi. Hatta ağzımdan da kaçtı. Babalarına bahsetmiş bulundum. Beyefendi, hele bir gelip onları da görelim bir bakalım, dedi. Hay demez olaydım. Bu iş olacak gibi değil. Çünkü oğlanlar pek titiz ve çıtkırıldım. Bey bunlar, bey. Adam akıllı, nazik ve ince. Fanti bunlar senin anlayacağın. Hatta züppe. Gömlekleri bile kolalı. Erkek dediğin kirli pasaklı olur, diye kasabın dört oğlunun kirli çamaşırlarını bir nefeste sayıp döktükten sonra gitmeye yeltendi. Ama Hamiyet Hanım, sen ne diyorsun Nafile abla, ne züppesi? Dur dur, hayırlı bir iş bu. Gel hele bir konuşalım, diye kadını eve davet ettiyse de bir iki, bak bu iş aceleye gelmez. İyisi mi, sen fazla bel bağlama. Zaten namzetler müşkil pesent ve sinameki. Zor beğenirler. Ocakta yemeğim olmasa gelir bir kahveni içerdim. Ama tencerenin dibi tutmasın. Zaten geçerken bir uğradım, deyip yürümeye devam etti. Birkaç adım attıktan sonra yine dönüp, ama merak ettiysen yarından sonra bana bir uğra. 5 dakika konuşuruz. İstersen tabii, dedi. Çöp çatan uzaklaşırken arkasından baka kalan Hamiyet Hanım hem merak hem de endişe duygularıyla kıvranır olmuştu. Çünkü Nafile galiba her güzele haset ve gıpta ile baktığı için sözüne ettiği 4 namzetin gül gibi kızlarını beğenmeyeceğini söylüyordu. Kadın bir de şıllıklar gibi giyinip boyanmış, takıp takıştırmıştı. Acaba gönlünde biri mi vardı? Bunu bilmek zordu ama işin içinde bir iş olduğu belliydi. Hamiyet Hanım bu yüzden gece boyunca gözünü kırpmadan düşündü durdu. Kafasını bu kadar yoğmasına rağmen sabah olduğunda onu rahatsız eden sorular azalmamış, aksine daha bir artmıştı. Merak duygularıyla kıvrandığı için artık daha fazla dayanamayarak Nafile Kalfa'nın evine gitmeye karar verdi. Ne de olsa çöp çatan oğlan tarafıyla arasındaki yegane bağdı. Öğlene doğru matruk agacı Nafile'nin evine vardığında kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan henüz olmamıştı. Anlaşılan evde kimse yoktu. Umutsuzluğa kapılıp ağlamaklı olan Hamiyet Hanım tam geri dönüyordu ki evin penceresi açıldı ve çöp çatan aşağıya "Hamiyet Hanım, evdeyim, gel," diye bağırdı. Belli ki kapı çalındığı sırada kadın heladaydı ya da böyle bir izlenim vermek istiyordu. Ama kötü niyetli biri camın başında onun sabahtan beri kadını beklediğini, kapı çalındığında ise onda umutsuzluk uyandırmak için bile bile açmadığını düşünebilirdi. Aslında çöp çatanlıktaki başarısını lafını söylemeden önce insanı tavına getirmesine borçluydu. Zaten misafirini içeri buyur ettiğinde ortalıktaki ütü sehpasına, kola kabına ve çamaşırlara bakılırsa sabahtan beri işinin başından aşkın olduğu, bir gün sonra gelmesi gereken misafiri işte bu sıkışık zamanda kabul etmek zorunda kaldığı açıkça anlaşılıyordu. Namzetler hakkında bilgi verilmemesi nedeniyle meraktan kıvranıp görünüşteki tuhaflık nedeniyle endişeye boğulması, kapıda beklediği sırada umutsuzluğa kapılırken şimdi de mahcubiyetten kızarması Hamiyet Hanım'ı ezip büzmüştü. Bu yüzden çamaşırları ütüleyip katlayan Nafile Kalfa'ya onca işi arasında oğlan tarafı hakkında teferruatlı sorular sormaya pek yüzü yoktu. Üstelik işini yaparken bir yandan da misafiri dinleyen çöp çatan o anda kendini ütüye vermiş göründüğünden kadının sorularına epey bir zaman geçtikten sonra yarım ağızla cevap veriyordu. Öyle ki onun için çamaşırın muntazam bir şekilde katlanıp kaldırılması zavallı bir kadının merakının yatıştırılmasından daha önemli gibiydi. Gel gelelim ağzından pek laf çıkmıyor da değildi. Nitekim Hamiyet Hanım ondan 4 namzetin Ezine'deki en zengin kasabın oğulları olduğunu öğrendi. Yıllar önce vefat eden anıları sağlığında pek titiz bir hanım olarak tanınırdı. Zaten ölüm döşeğinde gözü yaşlı kocası ve oğullarından Kur'an'ı getirmelerini ve kitaba el basarak bazı hususlarda yemin etmelerini istemişti. Bu vasiyete göre oğullarının işi kolaydı. Çünkü alt tarafı her gün hamamda kesilenerek yıkanacaklar, gün aşırı çorap değiştirip perşembe günleri tırnaklarını kesecek ve her gece yatmadan önce ayaklarını yıkayacaklar. Ayrıca temizlik konusunda babalarının her lafını dinleyeceklerdi. Ne var ki vasiyete göre babanın işi çok zordu. Çünkü adam oğlanları titiz, temiz, nazik, edep erkan bilir birer salon adamı olarak cemiyete kazandırmak zorundaydı. Artık çocuklara babalık yanı sıra analık da edecek, bunun için de gerekli bütün ev işlerini en ince ayrıntısına kadar öğrenecekti. Aslında karısının ona vaziyet ettiği yegane şey ailenin ruh ve beden olarak temiz olmasıydı. Bu talep elbette beş erkek için oldukça zordu. Ancak rahmetli kadın bütün çıkış kapılarını kapatmış gibiydi. Vasiyete ek düştüğü bir maddeye göre kadının bir fotoğrafı 5 adet ve büyük boy olmak üzere mahalle fotoğrafçısında bastırılıp altlarına "Annen seni görüyor" yazılarak çerçevelenecek. Böylece evin bütün odalarına ama en önemlisi kabahatlerin sıkça işlendiği bir cürüm mekanı olan helaya asılacaktı. Her şey bir yana kadıncağız yemek, bulaşık, çamaşır ve temizlik gibi işlerin nasıl yapılacağının en ince teferruatına ve hassas noktalarına kadar izah edildiği bir deftere imza atmalarını istemiş, Kur'an'dan sonra buyruklarına uymaları gereken ikinci Mushaf'ın da bu olduğunu söylemişti. Anaları son nefesini verir vermez yasa boğulan baba, merhumun ruhunu rahat ettirmek için derhal bu defteri açmış ve bütün talimatları harfiyen uygulamaya başlamıştı. Hatta rahmetlinin hatırasına o kadar sadık kalmıştı ki, çocuklarına babalıktan ziyade analık yaptığı bile söylenebilirdi. Oğlanları hassasiyetle terbiye eden adam, kendi gücü ve bilgisinin yetmediği yerlerde mürebbiyeler, hocalar ve adab-ı muaşeret müteassısları tutmuş, çocukları temiz, titiz ve terbiyeli biri olarak yetiştirmişti. Gel gör ki bu konudaki ısrarını biraz abartmış olmalı ki,